Ayrım 4, sayfa 47. 4. O kadar heyecanlıydım ki uyumamış olmama rağmen hayat dolu bir şekilde kalktım. Odadan elimde gereçle çıktığımda Medorus bana şaşkınlıkla baktı ama heyecanımdan konuşmasına fırsat bile vermeden gittim. Hipatya'nın arkasından evden çıktım ve Brookion sokaklarını geçerek doğudan batıya, güneş kapısından ay kapısına kadar tüm şehri kat eden harikulade Canopica yoluna geldik. Rakitis mahallesine gelene kadar yürüdük ve oradan müzeye doğru yokuştan ilerledik. Sınıfa vardığımızda tüm öğrenciler tribünlere oturmuş öğretmenlerini bekliyorlardı. Hipatya sınıfa sakin girerken benim her yerim titriyordu. Sert ve sakin sesiyle konuştu. Herkese iyi günler. Bugün Davus sizlere Ptolemy'nin epicycle çözümünü anlayabilmemiz için geliştirdiği dahiyane bir gereç gösterecek. Beni kimse fark etmesin diye her zamanki gibi arkasından girmeme rağmen tüm öğrencilerin kafalarını benim olduğum yere doğru çevirdiklerini gördüm. Yüzlerinden şaşkınlıklarını ve kuşkularını görebiliyor, hatta bazılarının kızgınlığını hissedebiliyordum. Bu kadar ilgi görmek ve tüm bu bakışların ortak noktası olmak beni bunaltmıştı. Yüzümün yandığını hissediyordum. Ve yanaklarımın kızarmış olduğu gerçeği heyecanımı artırıyordu. Hipatya'ya baktığımda kürsüye işaret ederek yerini bana devrediyordu. Kürsüye çıktım. Ona tekrar baktım ve yaptığı bir baş hareketiyle başlamamı istediğini anladım. Hafifçe öksürdüm ve gerecimi masanın üstüne yerleştirdim. Elimin titremesini kontrol edebilmek için kendimi zorlayarak merkezdeki küreyi ve etrafında dönen 5 küçük küreyi gösterirken tereddütlü ve gergin sesimle anlatmaya başladım. Dünya ve etrafında Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn hepsi gök kubbenin geleceğinin dışında. Bu esnada Hipatya sözümü kesti. Davus, daha yani bir mekanizmayı başarıyla yarattın. Sunumunu da aynı mükemmeliyetle yapman lazım. Dik dur, ellerini kullan, dedi kendi ellerini göstererek. Seni duyabilmemiz için yüksek sesle konuş. Onu taklit ederek ellerimi kaldırdım, duruşumu düzelttim. Ne kadar kaskatı ve kambur durduğumu fark etmemiştim. Tüm öğrenciler hala pür dikkat beni izlerken derin bir nefes aldım. Tüm cesaretimi toplayarak bütün utangaçlığımı bir kenara atıp anlatmaya başladım. Kozmosun merkezindeki dünyanın etrafındaki güneş ve kendi istikametlerinde ilerlediklerinden gezen denen 5 yıldız kusursuz daire yasasına uymamakta ısrarcıdırlar. Dünyadan baktığımızda halka şeklinde hareket ettiklerini görsek de bize yaklaşın diye sözümü kesti öğrencilere dönerek. Sustum ve öğrencilerin oturdukları yerden kalkıp etrafıma toplanması beni iyice heyecanlandırdı. Bazıları küreleri görebilecek bir aralık bulana kadar eğilip çömeldiler. Hepsi yerleşince sunumuma devam ettim. Halka şeklinde hareket ettiklerini görmemize rağmen arkaya doğru gittiklerinde toplam 2 halka çizdikleri aşikardır diye açıklarken 5 kürenin tabanını oluşturan çarkı çevirerek dünyayı temsil eden 6. sabit kürenin etrafında dönmelerini sağladım. Birinde dünyanın etrafında dönerken diğerinde her gezen kendi küçük dairesini çiziyor. İkinci daireyi anlatırken diğer hareketle eş zamanlı olarak elimle küçük kürelerden birinin iterek ufak halkalar çizmelerini sağlıyordum. Yaptığım gereç mükemmel bir şekilde çalışıp bozulmayınca öğrencilerin çıkardıkları hayranlık ve şaşkınlık seslerinin arasında eserimden gurur duyarak rahatladım. Episiklere bakın, dedi Sinesius hayranlıkla. Yani hata yapan gökyüzü değil, bizi aldatan gözlerimizdir diyerek kendinden emin ve gururlu bir şekilde sunumumu bitirdim. Çok güzel söyledin. Sunumun beni buradaki herkesten daha dikkatli dinlediğini gösteriyor. Hipatya'nın bu yorumuna gülen öğrenciler tekrar tribündeki yerlerine geçtiler. Bense gericimin yanında ayakta kaldım. Sessizlik olunca Orestes, ''Tabii ya'' dedi alayla. ''Arkada gökyüzü mekanizmamız olduğuna göre tanrıların bir şey yapmadan önce bana danışmaları gerekecek.'' O sırada konuşanın bir eşek olduğunu düşündüm. Hipatya'nın sesi düşüncelerimi böldü. ''Neden böyle diyorsun Orestes?'' ''Çünkü çok karışık.'' dedi ciddiyetle karşı gelerek. ''Neden iki halka çizsinler? Eğer gezenler aslında gezmeseydi ve tüm bunların cevabı tek bir halka çizdikleri olsaydı her şey daha sade ve uygun olmaz mıydı?'' Belki o kadar da eşek değildir diye düşündüm. Söylediği mantıklıydı ve Ptolemy'nin modeli gerçekten çok çetrefilliydi. Hipatya'nın yüzündeki ifadeden Orestes'in dediklerinin hiç de anırmaya benzer bir yanı olmadığı anlaşılıyordu. Ve hepimiz söylediklerini düşünürken Sinesius kalkıp kırgınlıkla bağırdı. Sen hangi sınıfta Tanrı'nın eserini yargılıyorsun? Senin Tanrın Galileli'den ben mi bahsettim diye hayretle cevap verdi Orestes. Evet, yaratıcıyı eleştiriyorsun, İsa peygamberi eleştiriyorsun ve beni rencide ediyorsun. Siz Hristiyanlara neler oluyor böyle? Bu şehirde artık ağzınızı açamadığınızdan mı böylesiniz? Çöle gidin, orada sizi kıracak hiçbir şey duymazsınız dedi Orestes küçümseyerek. Siz paganlar giderseniz bizi kıracak hiç kimse kalmaz dedi Sinesius sesini yükseltip konuşmanın tonunu artırarak. Bu iki öğrencinin tartışmasına diğer öğrenciler de katılınca Hristiyanlar ve paganlar olmak üzere iki gruba bölündüler. Uğultu olarak başlayan olay giderek büyüyünce Hipatya araya girdi. Durun, nedir bu? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hiçbir şey öğrenmediniz mi? Hipatya'nın patlak veren olaydan son derece rahatsız olduğu açıkça görülüyordu. Kızgınlığı ve üzüntüsü yüzüne yansımıştı. Öğrenciler utanç içinde ateşli tartışmaya hemen bir son verdiler. Sinesius, Öklid'in birinci kuralı nedir? Diye sordu Hipatya. Neden bunu soruyorsunuz hanımefendi? Cevap ver bana. Öklit mi? Diye sordum kendime. Tüm bunların geometri kurallarıyla ne alakası var? Sinesius da aynı şeyi düşünmüşe benziyordu. Çünkü arkadaşlarını ve öğretmenine kuşkuyla bakıyordu. Bir an düşünüp cevap verdi. Eğer iki şey diğer bir üçüncüye eşitse bunlar kendi aralarında da eşittir. Güzel, dedi Hipatya sertçe. Şimdi söyle bakalım sen bana benziyor musun? Evet diye utanarak cevap verdi Sinesius. Öğretmenin bununla neye varacağını anlamıştı. Ya sen Orestes dedi Hipatya ona dönerek. Evet hanımefendi diye onayladı. Bana kalırsa bakışlarıyla içine düşüyordu. Pekala benim gibi gerçeği, erdemi ve bilgiyi aramıyor musunuz? İkisi onayladı. Orestes'in Hipatya'yı bakışlarıyla yiyip bitirmesi beni derinden rahatsız etti. Herkes Hipatya'yı çıt çıkarmadan saygıyla dinliyordu. Otoriteyle konuşmaya devam etti. Eğer ikiniz de bana benziyorsanız, benimle aynıysanız, siz ikiniz de aynı olmalısınız. Tüm öğrencilere dönerek devam etti. Bu söylediklerim ister Hristiyan, Yahudi, ister Pagan olun, hepiniz için geçerli. Sizi öğrencilerim olarak tanıdım ama bilin ki sizleri kardeşim olarak görüyorum. Siz kardeşsiniz. Bir gün bu şehri yönetecek olan sizlersiniz. Sokaklarda olup bitenlerin sizi zehirlemesine izin vermeyin. Bırakın kavgaya ayak takımı ve köleler etsin. Bu son cümle üstüme bir balyoz gibi indi. Ayak takımı ve köleler. Aynı şeymiş gibi birlikte ve onlardan. Hipatya'nın grubundan farklıydı. Sonra ekledi. Şimdi Davus'u hak ettiği alkışla onurlandıralım. Alkışlayan ilk kişi Hipatya'ydı. Sonra hepsi ona katıldı. Beni alkışladıklarını, çalışmama değer verip tebrik ettiklerini sanıyordu. Memnun olduğumu varsayıyordu. Fakat alkışlar bu kez beni ne gururlandırdı ne de hoşnut etti. Önceki gün düşlediğim şey ne kadar safmış. Basit bir sunum için ne kadar umutlanmışım. Yaptığım bir şey fark etti diye boş hayallere kapılmışım. İskenderiye'nin soylularıyla aynı düşleri görmüşüm. Bana bir kişi olarak bakacaklarını sanmıştım. Hipatya'nın beni... Bu kadar Hipatya yeter. O beni sokakta atışan ayak takımıyla bir tutmuştu. Bana hakaret edip ardından tebrik etmişti. Farkında değil miydi? Köle olmak, duymamak ve hissetmemek anlamına mı geliyordu? Yani köle olmak, ayak takımı olmakla bir miydi? Onlar alkışlarken Hipatya'nın sarf ettiği kelimeler kafamda uçuşuyordu. Dikkate alınmadığım, görmezden gelindiğim, aşağılandığım için o kadar üzgündüm ki. Hipatya asla onlar gibi olamayacağımı açıkça ifade ettiği için, birbirine kardeş diyen bu şahane gruba katılamayacağım için. Her zamanki gibi hislerimi kendime saklayıp kürsüden indim ve sıfatıma uygun düşecek şekilde rahatsız etmemek için sessiz, sakin, ifadesiz bir halde sınıfın bir köşesinde bekledim. Sınıf yaptığım düzenek hakkında değil de Ptolemy'nin modelinin ortaya koyduğu sorunlar hakkında konuşmaya devam etti. Dinlemiyordum. Çünkü o kadar mutsuzdum ki hiçbir şey ilgimi çekmiyordu. Kayıtsızlıkla dolu bir gün bitmişti ve mavi gökyüzünün rengi bana gri gibi geliyordu. Dünya gözlerime renksiz geliyordu. Özgürlük hayallerim yok olmuştu. Günler geçti ve mutsuzluğun yerine artık umursamazlık almıştı. Duyumsuzluk yaptığım her işe hükmetmişti. Beni çevreleyen her şeye mesafeli ve neredeyse tepkisizdim. Köle olduğumu kabullenerek özgür olmak için doğmadığımı ve hiçbir zaman efendilerim gibi olamayacağımı anladım. Hayallerimi geride bıraktım ve düşlediğim her şeyin erişimin dışında olduğunu anladım. Evdeki diğer köleler kaderinden memnun yaşıyorlardı. Aspasius ve Sira farklı bir hayat hayal etmiyordu. Onlar tüm hayatlarının yıldızlarda yazılı olduğunu ve ne yaparlarsa yapsınlar yaşayacakları her şeyin kaderlerinde saklı olduğunu düşünüyorlardı. Bulundukları konumu tamamen özümsediklerinden özgürlüğü bir an bile düşlemiyorlardı. Diğer taraftan Medorus ve Sidonia köle olmalarına rağmen kendilerini özgür hissediyorlardı. Tanrıları onları her şeyden koruyacaktı. Eğer itaatkarlık ve kölelik yüzünden acı çekiyorlarsa bunun erdem olarak kurtuluşlarına yansıyacağına inanıyorlardı. Ben neye inanacağımı bilmiyordum. Medorus sürekli bana inancıyla doğa kanunlarını alt eden, ateşin yakamadığı Ammonius'tan bahsediyordu. İskenderiye'deki çoğu insan gibi arkadaşım da bu adama ve bu güçlü inanca hayranlık duyuyordu. Diğer yandan Theon ve Hipatia'nın evlerinde verdikleri bir yemekte, bilgi sahibi bir konsey üyesi olan üst düzey bir yerel yönetim görevlisi, Ammonius'u psikoposlu korumasının lideri olmasına rağmen tanrısından çok silahlara yakın bir kişi olarak anlattı. Bu mütevazi keşişin Hristiyan ve paganların ağzında dolaşan kahramanlıklarından etkilendiğimi söylemem gerekir. Meşhur keşişin hayatıma girmesinde Tanrı'nın mı yoksa kötü kaderin mi parmağı vardı bilemiyorum. Kardeşim diyeceğim bu adamı yani Ammonius'u ilk kez bir sabah Agora'da gördüm. Aspasius ekmek almam için beni pazara yollamıştı. İşimi bitirmiştim ama hala erken olduğundan tezgahlara bakarak ve gezinerek oyalanırken St. Alexander Kilisesi yakınlarına gittim. Her zamanki gibi çok gürültülüydü fakat binlerce ses arasından biri dikkatimi çekti. Çünkü size bazılarınızın ölmeden önce İsa'nın bulutların arasında kudretle dolu olarak tekrar belirdiğini göreceğini söylüyorum. Ölüleri ve dirileri yani hepimizi yargılamaya gelecek. Siyah çuvaldan bir cübbe giymişti. Kafasına aynı renkten bir pelerin başlığı geçirmiş bir adam, yıkılan birkaç sütun kalıntısının üstünden onu dikkatle dinleyen bir grup insana vaaz veriyordu. Boynuna taktığı haç yüzünden bir keşiş olduğunu düşündüm. Yanında onunla aynı şekilde sade sandaletler ve siyah cübbe giymiş arkadaşları olan birkaç adam vardı. Beni yaklaşmaya iten şeyin ne olduğunu bilemiyorum ama etrafına toplanan bir grup insanın arasına yavaşça girdim ve keşişin dediklerini dikkatle dinlemeye başladım. Ve onlar için çok geç olacak. Çünkü sadece inananlar kurtulacak. Ne bekliyorsunuz? Tanrı'nın krallığı düşmek üzere. Gelin ve kendinizi kurtarın. Dediklerini dinliyordum ama konuşmasından çok karizması, inancı, kendine güveni ve yüzünün yansıttığı hayal beni etkiledi. Etrafımdaki insanlar her cümlesine katılıyorlardı. Fakat çoğunluk hareketsizdi. Kimse kiliseye girme fikrine karşılık vermiyordu. ''Kurtarılmak istemiyor musunuz?'' diye sordu keşiş, dinleyicilerin tepkisizliğine şaşarak. ''Size dediklerimi anlamadınız mı?'' Halk çekinerek anladığını ifade etti fakat kimse kiliseye doğru ilerlemedi. Hatta bir adım bile atmadı. Rahip olanları anladı ve konuştu. ''Ama bir insanı anlayacağı gibi mi anladınız? Yoksa hayvan gibi kafanızı mı sallayacaksınız?'' Onun meleğen kuzu taklidi yapmaya başlaması benim dışımda herkesi güldürdü. Çünkü ben sarf ettiği çabaya takılmış ona bakıyordum. Belki gülmeyen tek kişi olduğumdan, belki de benden başka boynunda köle madalyonu takan kimse olmadığından adam varlığımı fark etmişti. Bana yönelerek sordu. Sen ne bakıyorsun? Benimle konuştuğunu anlamadığımdan cevap vermedim. Sonra beni göstererek ısrar etti. Evet sen neye bakıyorsun? Etrafıma bakıp herkesin beni izlediğini görünce sorgulanan kişinin ben olduğumu anladım. Ona tekrar bakıp cevap vermek yerine bir soru sordum. ''Sen şu kerametli Ammonius musun?'' Keşiş bana baktı. ''Keramet mi görmek istiyorsun?'' dedi söylediklerimi dikkate almadan. ''O sen misin?'' diye cevap alamadığım için tekrar sordum. ''Benim'' dedi sütunlardan inerek bana yaklaştı ve kolunu uzatarak ''Benimle gel'' dedi. Her şey böyle başladı. İnancıyla maddelere meydan okuyan bu mıknatıs gibi adamı tanımak merakımı uyandırmıştı. Yırtık pırtık kıyafetler içindeki bu mütevazi adamı Hristiyan ya da pagan, köle ya da aristokrat olsun hemen hemen herkes konuşuyordu. Onu takip etmeye karar verdim. St. Alexander Kilisesi'nin içine yan kapısından girdik. Kilisenin orta bölümü ikiye ayrılmıştı. İçeri girdiğimiz tarafta şüphe duyulacak kadar mütevazi bir ortam vardı ve Ammonius gibi giyinmiş adamlar yemek hazırlıyor ve bana dilenci gibi görünen insanları ağırlıyorlardı. Parmaklıkla ayrılmış diğer kısımda kalabalık bir grup insan ayakta durmuş, sessizlik içinde salonun sonundaki sunağa benzeyen yerden konuşan uzun sakallı adamı dikkatle dinliyorlardı. Kenarında haçlar olan mor bir cübbe giymiş bu adamın sesi taş duvarlardan yankılanıyordu. Yankıya kapılan tatlı, yumuşak, gizemli sesi ilgimi çekti. Bunu fark eden Ammonius bana yaklaştı. "Bu Piskopos Theophilus," dedi kulağıma. Bir bölümü diğerinden ayıran Terforje'yi geçtim ve dikkatle, sadakatle dinlemeye devam eden insanların arasına girdim. Beni çevreleyen insanların yüzlerini dikkatle incelerken barış ve umut yaydıklarını hayretle fark ettim. Hiç böyle kutsal bir ortamda bulunmamıştım ve bu beni çok etkiledi. Tekrar Piskopos'un tüm hislerime dokunan konuşmasına yöneldim. Ağlayanları kutsa çünkü onlar huzur bulacak. Başkalarına saygılı olanları kutsa çünkü onlar toprak sahibi olacak. Adalete susayanları kutsa çünkü onların susuzluğu giderilecek. Ammonius'u aramaya döndüm. Kafam karışmış, duyduklarıma bir açıklama arıyordum. O yüzündeki tebessümle ben konuşmadan söyledi. "Tanrı'nın sözleri," diye açıkladı gökyüzünü göstererek. Tekrar okumaya devam eden Piskopos'a döndüm. "Merhametlileri kutsa, çünkü merhamete ulaşacaklar. Kalbi temiz olanları kutsa, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler." Bitene kadar kaldım. Sözlerinin beni endişelendirdiğini itiraf etmeliyim. Aslında beni tamamen esir alan Ammonius'tu. Vaaz bittiğinde yine peşinden gitmeye karar verdim. Kiliseden fazla uzakta olmayan bir yere gittik. Dört duvarı uzun süre dayanamayacağı benzeyen bir çatı örtüyordu. İçeride bir dilenci kalabalığı ve bir yığın hasta barınıyordu. Ammonius içeride onunla aynı kıyafeti giyinmiş diğer insanların yaptığı gibi bir dilenciye yaklaşıp kirli ellerini tutarak ona yiyecek bir şeyler verdi. Arkasından giderek yaptıklarını izliyordum ve eve gitmem gerektiğinden dolayı çok gergindim. Fakat bir cevap almadan gidemeyeceğim için ona doğruca sordum. "Ammonius, alevlerden nasıl kurtuldun?" "İsa Efendimiz seninle olsun," dedi dilenciye bir yandan yemek verirken. Sonra bana dönüp cevapladı. "Ne yaptım sandın?" "Dua ettim." Bu cevaptan sonra nasıl bir ifade takınacağımı bilemedim ama Ammonius bana baktı ve şöyle dedi. "Sen büyük ihtimalle dua etmeyi de bilmiyorsundur, değil mi?" Cevap vermedim ve o da ihtiyacı olanlarla ilgilenmeye devam etti. Sonra bir dilencinin ona şöyle dediğini duydum. "Tanrı seni korusun, Parabolani." "Parabolani mi? Hristiyan olduğunu sanıyordum," dedim şaşırarak. "Hristiyan ve Parabolani, kendini en perişanlara, dilencilere, cüzzamlılara, hastalara adayan ya da başkasının yapmak istemeyeceği işleri yapan biri görürsen o bir Parabolani'dir. Bazılarımız keşiş, bazılarımız değil. Mesela ben hem keşişim hem de yardımcıyım. Hepimiz maddi hayattan vazgeçtik ve Piskopos'a hizmet ediyoruz." Benimle konuşurken bir yandan elindeki çuvalın dibini arıyordu ve içinde bir şey kalmadığını fark etti. Sonra bana ne anlattığını unuttu ve gözü kıyafetimdeki kabarıklığa ilişti. "Orada ne taşıyorsun?" "Efendilerimin almamı istedikleri şeyler var. Birkaç buğday ekmeği." Bitirmeme izin vermeden kemerime taktığım çantayı kapmak için hamle yaptı. "Bunlar efendilerime ait," diye bağırdım onu durdurarak. "Ne oldu?" "Gidip tekrar alışveriş yapıp kendi paramla ödemem gerekecek." Gülmeye başlaması beni iyice kızdırdı ama sonra anlayışlı ve şefkatli sesini duyunca rahatladım. "Parayı ne yapacaksın? Şunların yüzlerine bak," dedi bir parça yiyeceğin hasretiyle umutlanan dilencileri göstererek. Onlara baktım. Çok zayıf, gözle görülür derecede aç ve yırtık pırtık kıyafetler giymiş insanlardı. Gözlerine baktığımda beni izlediklerini gördüm. Tüm umutlarını bana bağladıklarını hissedebiliyordum. Derinden etkilendiğim ve dona kaldığımdan ne yapacağımı bilemedim. Ammonius çantamdan ekmeklerden birini çıkarırken hiçbir şey yapmadım ve onu elime tutuşturdu. "Al, senin denemeni istiyorum," dedi. "Bunu sen yap. Sonra sana dua etmeyi göstereceğim." Ammonius'a baktım. Siyah saçlarına, sakalına, hayat dolu kocaman gözlerine. Tüm söylediklerini özümseyip denedim. Ekmeği iki parçaya böldüm ve bir parçayı dilencilerden birine verdim. Yüzü ışıldadı ve sevinçle dolan gözleri kalbimdeki boşluğu bir anda doldurdu. "Gördün mü? İşte buna mucize denir," diye kulağıma fısıldadı Ammonius. Bunu söyledikten sonra gitti ve beni tek başıma bıraktı. Gerçekten de bu bir mucizeydi. Tekrar canlanmıştım ve o an öyle bir güç tarafından ele geçirmiştim ki efendimi, parayı, yapmam gerekenleri unutup tüm ekmekleri teker teker oraya sığınmış muhtaçlar arasında paylaştırdım. Kesemde tek bir ekmek bile bırakmamıştım ve Ammonius önünden geçerken beni tuttu. Senin adın ne köle? Davus diye cevapladım. Ammonius gülümsedi, sonra bu gülümseme kahkahaya dönüştü. Köle Davus, ciddileşerek beni yukarıdan aşağı süzdü. Gerçek bir Parabolani'ye benzedin, hoşuma gitti. Kendime baktığımda köle kıyafeti giymiş bir köle görüyordum. Ammonius'un bana bakıp bir Parabolani'ye benzetmesi kendimi iyi hissettirmişti ve memnuniyetle gülümsedim. Sonra hatırlattım. Bana nasıl dua edileceğini öğretmedin. Ruhunun bunu nasıl yapacağını bildiğinden eminim. Sadece dizlerinin üstüne çömeleceksin, ona efendim diye hitap edeceksin. Çünkü o hepimizin tanrısıdır. Sonra ona tüm kalbini açıp seni dertlendiren şeyleri anlatacaksın. O her zaman dinler. Bitirdiğinde kabul buyur anlamına gelen amin demeyi unutma. Minnet duyduğun bir şey varsa onun içinde şükretmeyi unutma. Tekrar gülümsedim ve hızla oradan ayrıldım. Efendimin benden almamı istediği ekmeği yine almak için dar sokakların aralarından koştum. Kendimi uzun süredir bu kadar mutlu, bu denli hayat dolu hissetmediğimden yüzümdeki tebessümü silemiyordum. Kendimi hafiflemiş hissediyordum, süratle koşuyordum ve hayallerin bana geri döndüğünü fark ettim. Fırınların olduğu sokağa tam zamanda gelmiştim, hala kapanmamışlardı. Birkaç ekmek daha alıp eve, Theo'nun evine döndüm. Eve ulaştığımda aldıklarımı Sira'ya verdim ve efendimin parasını geri verebilmek için hızla odama indim. Aldığım paranın üstünü Aspasya verdim. Bana sordu. Neden bu kadar geç kaldın? Daldım dedim sadece. Yüzüm başka bir hikaye anlatıyor dedi ince bir alayla. Ne cevap vereceğimi bilemiyordum ve şüphelenmesinden korkuyordum. Konuşmaya devam ettiğinde tahminlerinin gerçeklerden çok uzak olduğunu anladım. Yoksa oralarda genç Davos'un dikkatini dağıtmış olabilecek bir bayan mı var? Diye babacan bir tavırla şakayla karışık sordu. Gülümsedim, cevap vermeden Hipatya'nın çalışma odasındaki işlerime dönebilmek için müsaade istedim. Yukarı çıkıp Hipatya'nın yerinde ve bana ihtiyacın olup olmadığına bakmak için çıktım fakat orada değildi. Masanın yanına yığılmış bazı papirüsleri topladım. Öğrenci sayısı az olduğunda evde ders verdiği sandalyeleri düzenledim ve bana ihtiyaçları olana kadar dinlenmek için odama indim. Yatağıma yatıp olanları, Ammonius'u, dilencileri, Theophilus'un sözlerini düşünüyordum. Dilencilere ekmeği paylaştırdığımda hissettiklerimi tekrar yaşamaya çalışıyordum. Ammonius'un söyledikleri aklıma geldi. Gerçek bir Parabolani. Yine gülümsedim. Bu hayat dolu adam bana mutluluğu, yaşama sevincini geri kazandırmıştı. Gözler umutla doluydu ve hayırseverdi. En muhtaç olanlara yardım ediyordu. Sonra aklıma konsey üyesinin Ammonius için Tanrı'dan çok silahlara yakın olduğunu söylediği sözler geldi ve bunun doğru olmadığını düşündüm. Paganların bu adamı gözden düşürmek için neden bu kadar çabaladıklarını anlayamıyordum. Sonra Hipatya'yı ve Aspasius'un söylediklerini düşündüm. Dikkatimi dağıtmış olabilecek bir bayan. Dünyada dikkatimi dağıtabilecek sadece bir kadın vardı ve ben onu unutmakta kararlıydım. Ben bir köleydim ve ona göre ayak takımı gibi bir şeydim. Hipatya konusu kapanmıştı ya da o gece ben öyle olduğunu düşünmek istiyordum. Kendimi kandırışım uzun sürmedi.